Ayrım 14. Sayfa 146'dan devam. 5. Sovyetlerin anlaşma önerisi. Başbakan Süleyman Demirel ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Bakanlar Kurulu Başkanı Kosygin arasındaki görüşme. Ankara, 22 Aralık 1966, yayınlanmamış tutanaklardan. Süleyman Demirel. Sayın Başbakan'la dün yaptığımız görüşmelerde aydınlatılması gerekli kimi hususlar vardır? Türkiye, Sovyetler Birliği'ni kuşkulandırılacak hiçbir davranışı bulunmak niyetinde değildir. Sayın Başbakan'ın belirtmiş oldukları kimi hususlara değineceğim. Karadeniz'e Amerikan su üssü ve su altı gemileri geliyor. Sovyetler Birliği'nin bundan haberi olmuyor buyurdular. Bizim iktidarda olduğumuz son 20 ay içinde Montrö Anlaşması'na tümüyle uyulmuş ve Karadeniz'e geçecek gemiler ilgili taraflara bildirilmiştir. Türkiye, Montrö Anlaşması'na göre üzerine düşen yükümlülükleri büyük bir titizlikle yerine getirmektedir. Şimdi ikinci noktaya geleceğim. Türkiye'de Amerikan üsleri vardır. Amerikalılar bunların Sovyetler Birliği'ne karşı olduğunu söylüyorlar. Sovyet halkı bundan huzursuzluk duyuyor buyuruldu. Şunu sunmak isterim ki Türkiye'de kolektif bir savunma sistemi içinde bir takım tesisler yapılmıştır. Bunlar üs olmaktan çok tesistirler. Çok doğaldır ki bunlardan Sovyetler Birliği'nde de vardır. Bu tesisler bütünüyle Türkiye'nin denetim altındadır. Türkiye'nin izni olmaksızın kullanamazlar. Bu tesisler savunma amaçlarıyla kurulmuşlardır. Bu açıdan Sovyetler Birliği ile Türkiye arasında bir kaygı öğesi olmamalıdır. Değinmek istediğim üçüncü nokta şudur. Sayın Başbakan, Sovyetler Birliği'nin Türkiye'den hiçbir toprak isteği yoktur. Gerekiyorsa yeniden güvence vermeye hazırız dediler. Dün yaptığım konuşmada Sayın Başbakan'ın sözleri büyük bir değer verdiğimizi belirttim. İkinci Dünya Savaşı sonundaki isteklere geri dönmemin nedeni Türkiye'nin şu anda Sovyetler Birliği'nden kaygı duymakta olduğunu belirtmek olmayıp sadece ki hangi zamanlarda ne gibi olayların ilişkilerimizi hangi yönlerde etkilediğini ortaya koymak idi. Sayın Başbakan, bütün sorunlar aramızda görüşülebilir dediler. Birçok hususların görüştük. Bunlar analiz edilebilir. Bir anlaşmaya bağlanabilir. Türk-Sovyet ilişkilerinde biçimci olmaktan çok içten ve açık ilişkilerin varlığına yanlıyız. Bugün için anlaşma yapabileceğimiz bir ortam yoktur. İki ülke arasındaki ilişkiler doyurucu bir düzeye getirilebilir. Türk hikâmeti olarak iki ülke arasındaki dostluğu güçlendirmeye, inancı yeniden yaratmaya çalışıyoruz. Sayın Başbakan'la 3 günden beri süregelen görüşmelerimiz bu isteğimizi doğrulamıştır. İki ülke arasında uzun süreli ticaret antlaşmaları için proje hazırlanmıştır. Bunun dışında ilişkilerimizi daha iyi düzeye yükseltebileceğimiz biçimde çalışmaya zorunluyuz. Sovyetler Birliği, Türkiye'nin söylediklerine bağlı bir ülke olduğunu görecektir. Bölgemizde barışa ve refaha hizmet edilmesinde Türkiye Cumhuriyeti hem kendisinin hem de komşularının ulusal yararlı olduğuna inanmaktadır. Avrupa güvenliği soruna gelince, genel bir Avrupalılar arası konferansa bütün Avrupa ülkeleri katılmalıdır. Gerginlik etkenleri azaltılmalı, önlenmelidir. Görüşmelerimize eklenmesine uygun bulduğumuz noktalar bunlardır. Sayın Başbakan'ın eklemeye gerekli gördüğü konular varsa dinlemeye hazırız. Kosygin, Karadeniz'e geçecek olan su üstü ve su altı gemileri konusundaki bizi memnun eden açıklamanızı katlediyor ve bu konuya geçiyorum. Üslere gelince, Türkiye'nin elindeki üslerden söz etmedim. Amerikan üslerinden ve Amerikan askerlerinden söz ettim. Amerikalıların kendilerini bile bunların Sovyetler Birliği'ne karşı olduğunu saklamıyorlar. Anlaşma konusuna gelince, ben kesinlikle anlaşma yapalım diye direnmiyorum. Böyle bir anlaşma, bir formaliteden çok karşılıklı ilişkilerimizin güçlenmesine yardım edecek bir önlemdir. Uluslararası ilişkilerde kullanılan bir çare, bir araçtır. İlişkilerimizin mantıki sonucu bunu getirecektir. Biz olayların bu biçimde ve yapıcı bir yönde gelişmesini istiyoruz. Bir gün bunu da yapacağız. Bunu bir eleştiri biçiminde ileri sürmemiştim. Belirttiğiniz fikirlere katılıyorum. Ayrımlı sistemlerimizin, ilişkilerimizin geliştirilmesine engel olmayacağına değinmiştim. Avrupa güvenliğine gelince, genel yargımız gerginliğin azaltılmasına yardım edecek bir konferans gereklidir. Yakın ya da uzak bir gelecekte bu kesinlikle yapılacaktır. Avrupa'da iki bloğun varlığı halkı kaygılandırmaktadır. Her ikisinin de ellerinde güçlü silahlar var. Gerginliğin azalmasına yardım eden yok. Fransa dışında silahlı kuvvetler karşımızda duruyor. Bu durumun önlenmesinin zorunlu olduğuna inanır, bu yönde çalışır ve bu blokların kışkırtılmasına, zira bunun aksi çılgınlık olur sağlayabilirsek, amaç elde edilmiş olur. Aklı başında olan kimse Avrupa'ya da bir savaş istemez. Savaşın olmamasını sağlayacak bir durumun oluşturulması tek koşuldur. Bizler burada Avrupa ülkelerinin durumu hakkında fikirlerimizi açıklarsak barış davasına hizmet etmiş oluruz. Sonuç olarak görüşlerimizin yararlı olduğuna inanıyor, ortaya çıkan havayı, içtenliği ve tarafların eşitliğini çok takdir ediyoruz. İnanıyorum ki ilerideki görüşmelerimize de bu olumlu yapıcı hava egemen olacaktır. Demirel, bu ek görüşmelerden dolayı Sayın Başbakan'a çok teşekkür ederim. Herhangi bir yanlış anlamayı ortadan kaldırmak için bir hususu açıklamak istiyorum. Gerek Türkiye tarafından kurulmuş olsun, gerekse birlikte yapılsın, Türkiye'de bulunan askeri tesisler Türkiye'nin malıdır ve Türk hükümetinin oluru olmadan hiçbir biçimde kullanılamazlar. Dün de belirttiğim gibi ilmi uçuşların tarafımızdan yasaklanmış olması bunun bir kanıtıdır. Bu, Türkiye'nin bağımsızlığının gereğidir. Sayın Başbakan'ın fikirlerine katılıyorum. Bu görüşlerimizin içten, güzel ve açık bir hava içine geçmiş olması bundan sonraki görüşmelerimiz için çok yararlı olacaktır. Bundan sonraki ilişkilerimizde de tüm sorunlar bu açıklık ve gerçeklik sınırlarında ortaya konulacaktır. Barışa ve iyi komşuluk ilişkilerimize bağlılığımız bunun ölçüsü olacaktır. 6. Sınırda atom mayınları, Kafkaslar'da 30 tümen. Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ile Sovyetler Birliği Büyükelçisi Smirnov arasındaki görüşme. Ankara, 22 Nisan 1967, yayınlanmamış tutanaklardan. Smirnov: Siz ABD'deyken bize pek ferahlatıcı haberler gelmedi. Bu konuyla ilgili olarak Moskova'dan buyruk aldım. Bunun için size başvuruyorum. Sorun şudur: NATO Nükleer Planlama Grubu'nun Washington toplantısı ve bununla ilgili olarak Türkiye Milli Savunma Bakanı Topaloğlu'nun girişimine değinen yabancı gazete ve radyolar ve Türk basını, Türk-Sovyet sınırına binlerce atom mayını döşendiğini yayınlamaktadır. Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki bugün gelişmekte olan ilişkiler karşısında bizim için bu haberle inanmak zordur. Bu planlar gelişmekte olan ilişkilerimizin yarattığı ortamda ve zamanımızın ruhuna aykırıdır. Sorun, Kafkasya'da yaşanan milyonlarca Sovyet vatandaşının yaşamı ve sağlığı ile ilgilidir. Hikametimin buyruğuna dayanarak bu hususta Sayın Bakan'dan aydınlatıcı bilgi ve açıklama rica edeceğim. Çağlayangil: Ben bu ifadenizden üzüntü duydum. Zira ekselansları benden görüşme isminde bulunduğu zaman sandım ki bizim Amerika'dayken Sovyetler Birliği ile ilişkilerimizin olumlu yönde nasıl iyi bir biçimde gelişmekte olduğunu Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkan Johnson'a benim Dean Rusk'a söylememizden dolayı memnuniyet ifade edeceklerdir. Ben bu beyanlarımızın Sovyetler Birliği'ne karşı dürüst politikamızın bir kanıtı olarak karşılanacağı umudundaydım. Ekselansına bir zamanlar açıkladığım gibi politikamız bir mavi boncuk politikası değildir. Türkiye'nin Sovyetler Birliği ile iyi ilişkiler araması bizim geçici bir politikamız değildir. Biz Sovyetler Birliği'nden iyi niyet gördükçe aramızda en küçük bir itilaf olmayacağına eminiz. Bizim bu arzumuz içtendir. Bu istek bir kuşkunun ya da korkunun sonucu da değildir. Ekselans'ın sözünü ettiği haberi ben de gazetelerde okudum. Bu hususta şunu söylemek isterim. Türk-Sovyet sınırında atomlu atomsuz yeni eski tek bir mayın yoktur. Gazetelerde yazılanların gerçekle hiç mi ilgisi yoktur? NATO'nun müşterek bir savunma sınırı vardır. Günün birinde sınırlarımıza bir saldırı olursa biz kendimizi bir ittifak cephesini nasıl savunuruz diye NATO içinde de çalışmalar vardır, planlar yapılır. Bunlar hemen uygulanmaya koymak için olan hazırlıklar değil. Bir saldırı halinde yapacağımız şeyin ne olacağını saptayan çalışmalardır. Bunun planlamasıdır. Bu hazırlıklar içinde radyoaktif serpintilere neden olacak bir silah düşünülmüş, planlanmış ya da konuşulmuş değildir. Bir örnek vereyim. Günün birinde bir savaş olursa hava saldırılarına karşı Ankara'yı nasıl koruyalım, topları hangi tepelere yerleştirelim diye bir plan yapmayacak mıyız? Sözlerime başlarken Ekselans'ın konuşmalarından üzüntü duydum demiştim. Bir nedeni de şu. Ben isterdim ki bana başvurunuzda gazetelerde şöyle haberler çıktı. Ben bunlara güldüm. Zira biliyorum ki dostluğumuz buna olanak vermez demeliydiniz. İşte sizden bunu işitmek isterdim. Önceki konuşmalarımızda Türk-Sovyet ilişkilerinin iki koşulu olduğunu söylemiştim. Bir inanç, iki içtenlik. Bu haberlere ciddi önem verip başvuruda bulunmanızdan üzüntü duymamın nedeni, demek hala birbirimize yeteri kadar güvenlik duygusu vermiyoruz. Bu girişimimizden bir de memnuniyet duydum. Demek ki dostluğumuzun iyi bir temeli var. Bir şey işitince bana geliyor ve konuşalım, bana açıklayın diyorsunuz. Benim sınırlarımın öte tarafında, Kafkasya'da belki 30 tümen Sovyet gücü var. Ama ben size dostuz. Bu kadar güce gereksinim nedir? Bunların orada ne işi var demiyorum. Zira bilirim ki benim sizinle çatışmaya niyetim yok. Bilirim ki büyük komşumun benimle çatışmaya girmede bir yararı yok. Bir ricam daha var. Hakkınızda bir kuşku olduğu zaman bugün yaptığınız gibi ilk kez bana gelin. Duraksamalarınızı anlatın. Bunu bir yöntem kabul et, bozmayalım. Smirnov. Sizi büyük bir dikkatle dinledim. Daha söze başlarken bu haberle inanmak zor demiştim. Zira bunlar bugünkü ilişkilerimizin ruhuna uygun değil. Türk-Sovyet sınırı boyunca eski ve yeni atomlu atomsuz mayınlar bulunmadığı ve buna niyetiniz olmadığı yolundaki ifadenizi memnuniyetle dinledim. Bunu Moskova'ya bildireceğim. Kafkasya sınırında 30 tümen Sovyet gücü olduğunu, bu güce gerek olup olmadığını sormadığınız yolundaki ifadelerinize de üzüldüm. Biz birçok kere size başvurduk ve sınırlarımızda yalnız güvence karakolları bırakalım, üst tarafını karşılıklı kaldıralım dedik. NATO çerçevesinde böyle saldırı planları yapılmasa, çevremizde çeşitli silahlar, çemberleri kurulmasa, sınırlarımız yakınında biz bu güçleri bulundurmayız. Çağlayangil. Ben NATO ittifakı çerçevesinde gelen genel planlardan söz ettim. Yoksa Türk-Sovyet cephesi diye bir ifade kullanmadım. İttifak cephesine bir saldırı olursa her devletin ne yapması gerekir sorun budur. Türkiye hiçbir biçimde insan yaşamını bu biçimde tehdit edici araçların kullanılması konusuz müzakere edilen bir plan içinde değildir ve olmaz. Sözlerim açıktır. Türk-Sovyet sınırında eski yeni atomlu atomsuz mayın yoktur. İttifak içinde radyoaktifli bir konu konuşulmamıştır. NATO içindeki konuşmalar yayınlanmaz. Bunlar dar çerçevenin içinde görüşülür. Gazetelere geçen bilgiler konuşulanlar değil, uydurulanlardır. Türk-Sovyet ilişkilerinin iyi biçimde gelişmesini istemeyenlerin sözlerine ve amaçlı olarak gazete ve radyolarda yayınlanan yayınlara değil, bizim resmi ifadelerimize inanmanızı dilerim. Smirnov. Açıklamanıza teşekkür eder. Gelecekte bu gibi sorunların çıkmamasını dilerim. Üçüncü bölüm. Türkiye-ABD ilişkileri Demirel-Nixon görüşmesinin tutanağı. 1. Demirel-Nixon. Türkiye'de ilk kez yönetici kadrolarda ABD'ye karşı bir bilinçlenme başladı. TİP Genel Başkanı Aybar'la kimi yazarların, ABD'nin Türkiye üzerine egemenliğini açığa çıkaran davranışlarıyla oluşan bilinçlenme bir ölçüde kamuoyuna yansıdı. Birinci aşamanın tarihi 1964, ötekinin başlangıcı ise 1965 genel seçimlerinden sonraya rastlıyordu. Hele ikili anlaşmalar, bu anlaşmaların içeriğinde Türkiye'nin bağımsızlığıyla insancıl inanışlarına çok aykırı düşen hükümlerin varlığını anlaşılması, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin yeniden süzgeçten geçirmesi zorunluluğunu doğurdu. Türkiye'nin Sovyetler tarafından kendi havaalanında yakalanıp düşürülen U-2 casus uçağı skandalından sonra bu uçakların Adana Havaalanı'ndan kalkmasının yasaklanmasıyla Türk-ABD ilişkileri yeni bir aşamaya girdi. Adana'dan kalkan Blackbird adını taşıyan bu uçakların ne yaptıklarını, nereye gittiklerini Türk ilgilileri bilmezdi. Daha önceleri de değinilmişti. Amerika'nın ikili anlaşmalarla kurdukları üstlere Türk komutanların girmesi de yasaktı. Demirel hikometinin ikili anlaşmaları yeni baştan gözden geçirip Amerika'nın bağımsızlığına tümüyle karşı olanları ayıklamak, bunları bir metinde yeniden müzakere toplamak isteği Türkiye'deki yönetime karşı Amerika'da ilk sancıların duyulmasına yol açtı. Demirel özellikle 12 Mart 1971'den sonra Amerika'nın Türkiye'deki yönetimden rahatsızlık duyduğunu söyleşilerine saklamayacaktı. Bunun yanı sıra Demirel'in kimi önemli yatırımları yapabilmek için Batılılardan istediği kredilerin ters yüz edilmesinden sonra birden düzelen ve gelişen Türk-Sovyet ilişkileri nedeniyle bu kredileri Moskova'dan sağlaması da Amerika Birleşik Devletleri açısından olumlu bir davranış olarak nitelenmedi. Nitekim Amerikan yönetimlerine bir dem yakınlığı ile bilinen New York Times gazetesi sahibi ve yazarı Sulzberger Demirel'i makamında ziyaret ediyor. Sayın Başbakan, yoksa aks mı değiştiriyorsunuz? Diyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kuşkusu bu noktaya değin ilerlemişti. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki çekişmeler daha sonra yeni boyutlar kazanacaktı. İşte bu sıralarda 1 Nisan 1969 günü eski başkan Eisenhower'ın cenaze töreninde bulunmak üzere Başbakan Demirel Washington'a gitti. Demirel, Beyaz Saray'da Nixon tarafından kabul edildi. Bu görüşmenin yayınlanmayan tutanağı aynen şöyle. Hazır bulunanlar. Amerika Birleşik Devletleri tarafı. Mr. Nixon, Cumhurbaşkanı. Mr. Kissinger, Milli Güvenlik Müşaviri. Mr. Cash, Türkiye Masası Direktörü. Türkiye tarafı. Süleyman Demirel, Başbakan. İhsan Sabri Çağlayangil, Dışişleri Bakanı. Melih Esenbel, Türkiye Büyükelçisi. Eski Amerika Cumhurbaşkanı General Eisenhower'ın cenaze töreni nedeniyle Washington'da bulunan çeşitli heyetlerden bir bölümüyle Cumhurbaşkanı Nixon görüştü. Görüşme onun isteği üzerine yapıldı. Görüşme 40 dakika kadar sürmüştür. Özeti şöyledir. Karşılıklı nezaket cümlelerinden sonra Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı şöyle dedi. Pek çok şey vuku buldu. Dünya değişti. Türkiye ile Amerika'nın iyi dostluk ilişkileri içinde olduğunu ve dostluğun ciddiye alınması gerektiğini konuklarımın bilmesini istiyorum. Eğer Türk hükümeti Amerika ile ilişkilerinin olması gereken biçimde olmadığı yargısında olursa bunun konuşulması gerektiği, bu konuşmaların çeşitli düzeylerde yapılıverileceğini ifade etmek isterim. Buna Başbakan Demirel aşağıdaki yanıtı verdi. Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkiler hikometten hikomete, milletten millete gayet düzgün olmuştur. Bunun böyle sürmesine engel bir durum görmüyorum. Zira böyle ilişkiler her iki devlet için yararlıdır. Bütün dünyada yeni koşulların ortaya çıktığı gerçektir. Yeni kuşaklar savaşın neden olduğu faciaları yaşamamıştır. Daha iyi yaşam koşulları isterler. Çok parti sisteminin, basın özgürlüğünün ve seçimlerin bulunduğu ülkeler barışın sürmesini isterler. Bununla beraber beynelmilel komünizmin hedef değiştirmediği, sadece taktik değiştirdiği unutulmamalıdır. Konuşmanın bundan sonraki bölümü şöyle sürdü. Mr. Nixon, bu yeni taktiklerle mücadele, eski taktiklerle mücadeleden daha zordur. Süleyman Demirel, komünizm, kalkınmakta olan ülkelerin içini karıştırmak ister, demokratik sistemin altına oymak için bizzat ondan yararlanır. Buna engel olmaya, kalkıldığı takdirde de büyük şamata meydana gelir. Bütün demokratik ülkeler beraberlik içinde olmalıdır. Bugünün sorunları 20 yıl öncesinin sorunlarından daha kolay değildir. Bazı şeyler yeterince bilinmiyor, örneğin Çin hakkında pek az şey biliyoruz. Mr. Nixon, tabii ki kamuoyunu daha bilgi sahibi kılmak bakımından bazı şeyleri daha iyi bilmek gerekecektir ki bunun için de işbirliği yapılmalıdır. Süleyman Demirel, kalkınma komünizm karşısında en önemli çarelerden biridir. Eğer bunda başarılı olunursa her şey çok düzgün gidecektir. Olunmazsa problemler çıkacaktır. Türkiye bu yönde iyi bir örnektir ve Türkiye başarıya ulaşacaktır. Mr. Nixon, Türkiye kalkınmada büyük çabalar göstermiştir. Süleyman Demirel, umuyorum ki Türkiye 6-7 yıl içinde yardım alan bir ülke olmaktan çıkıp yardım eden bir ülke durumuna gelecektir. Mr. Nixon, genç kuşaklar fevkalade sabırsız, zamanın yeterli gelip gelmeyeceğinden kaygım vardır. Süleyman Demirel, başka bir seçeneği yoktur. Mr. Nixon, Sayın Başbakan'ın analizini değerli bulurum. Dünya değişmiştir. Sovyetlerin gereksinmeleri de değişmiştir. Batı'da yeni dostları gereksinmeleri vardır. Çünkü Doğu'yu da Batı'yı da göz önünde tutmak zorundadır. Amerika, Sovyetler Birliği ile müzakereye girerse bunun etkileri ne olacaktır? Böyle bir şey olursa, şayet olursa, öteki ülkenin güçlü kalkınma arzularını zaafa uğratır mı? Süleyman Demirel, Amerika'nın Sovyetler Birliği ile müzakereye girmesine kimse bir şey demez. Ancak sözünü ettiğiniz tehlikenin yok edilmesi için fevkalade dikkatli hareket edilmelidir ki diğer ülkeler ittifakı olan güvenlerini yitirmesinler. Mr. Nixon, ABD sorumlulukların idraki içindedir. Müttefiklerini sadece böyle bir şeyden haberdar etmekle kalmayacak, kendileriyle görüşüp tavsiye ve telkinlerini alacaktır. Amerika'nın Sovyetler Birliği ile direkt müzakereye girmesinin Amerika'da ve Amerika'ya güvenen diğer ülkelerde çok önemli etkileri olacaktır. Bu konu ilerledikçe Türkiye ile en yakın ilişkiler içerisinde olmayı arzu etmekteyiz. Süleyman Demirel, tabii ki hür ülkelerin müttefikleri için sorun yaratmaları düşünülemez. Türkiye, geçen birkaç yıl içinde kendi dostlarına ve müttefiklerine olan taahhütlerine tam bağlılık içerisinde kalarak Sovyetler Birliği ile ilişkilerini geliştirmiştir. Bu, gelecekte de sürecektir. Mr. Nixon, Türkiye'nin yararları ile ABD'nin yararları aynıdır. Sovyetler Birliği Türkiye'nin komşusudur. Kimi zorluklar olabilir ama bunlar tartışılabilir. Sovyetlerle açık ve içten görüşmeler yapılmasına yanlıyım. Böylece ayrımlı dünya görüşleri açıklığa kavuşacaktır.